Ayrım 6.
Playville'i kendini birden boş kalan alanda yalnız buldu. Uşağı atı yularından tutmuş duruyor, seymenler emrini bekliyorlardı. Bir şeyler söylemesi gerektiğini hissediyordu. Ama içini kaplayan heyecan buna engel oluyordu. Hükmün infazı için çalışırken düşünemediği şeyi şimdi hatırlıyordu. Abid Ağa'nın tehdidini. Suçlu yakalanmayacak olursa onu diri diri kazığa geçireceğini söylememiş miydi? Şimdilik bu felaketten kurtulmuştu ama en son anda o da güç bela sıyrılabilmişti. Orada iskelenin üstündeki adam bu felakete uğramak için geceleri sinsi sinsi bütün gücüyle çalışmıştı. Irmağın üstünde sımsıkı bağlı duran adama baktıkça içine hem korku hem bir sevinç dalgası kaplıyordu. Böyle feci bir akıbete uğramadığı için seviniyordu. Vücudunda bir noksan yoktu ve istediği gibi hareket edebiliyordu ya. Bunu düşündükçe vücuduna kızgın iğneler batıyor, göğsünden bacaklarına kadar iniyor, koşmak, gülmek, sıçramak, istediği gibi davranmakta serbest olduğunu, dilediği gibi gülüp konuşabildiğini hem kendine hem herkese kanıtlamak istiyordu. İskelenin üstünde iniltilerle beddualar içinde en büyük nimet gibi ölümü beklemiyordu ya. Kolları kendiliğinden oynuyor, bacakları kendiliğinden dans ediyordu. Dudakları aralanıyor, sinirli bir kahkaha atıyor, sözler ağzından dökülüyordu. Ha ha ha, Radisav, dağların perisi. Neden bir kadavra gibi sertleştin, katıldın öyle? Neden köprüyü yıkmaya çalışmıyorsun? Neden homurdanıyor, inliyorsun? Hadi şarkı söyle, oyna. Seymenler şaşkın şaşkın amirlerine bakıyorlardı. O kollarını açmış oynuyor, şarkı söylüyor, katıla katıla gülüyor, boğazından boğuk ve acayip sesler çıkıyor, ağzından beyaz köpükler geliyordu. Dora atı da ona korkuyla yan yan bakıyordu. 4. Her iki kıyıdan bu hükmün yerine getirilişini seyredenler kasabanın dış mahallelerinde ve dolaylarında korkunç söylentiler çıkarmışlardı. Halk da işçiler de anlatılmaz bir korku ve dehşet içindeydi. Bu Kasım gününde orada gözlerinin önünde geçen olayın korkunçluğunu yavaş yavaş anlamaya başlamışlardı. Bütün konuşmalar dönüp dolaşıyor, iskelenin üstündeki hala sağ olan adama gelip dayanıyordu. Herkes ondan bir daha söz açmamaya karar veriyordu. Ama bütün düşünceleri o tarafa yönelir, gözleri oraya çekilirken bu kararın ne değeri kalıyordu? Taş yüklü arabalarıyla birbiri ardı sıra Banya'dan gelen köylüler gözlerini indiriyor ve acele gitmesi için hayvanlarını dürtüyorlardı. Köprüde çalışan işçiler bir zorunluluk duymadıkça birbirlerine seslenmiyor, gerekince de alçak sesle konuşuyorlardı. Ellerinde ceviz ağacından yapılmış değnekleriyle bekçiler daha yumuşak ve daha merhametli davranıyorlardı. Dalmaçyalı taşçılar çalışırken yüzleri sararmış, çeneleri kısılmış bir halde köprüye arkalarını dönüyor, kalemlerini öfkeyle taşın üstüne indiriyor ve kalemlerin şakırtısı bir ağaç kakan sürüsünün sesini andırıyordu. Hava kararınca işçiler acele evlerine dönüyor, iskeleden bir an önce uzaklaşmak istiyorlardı. Hava kararmadan Abid Ağa'nın bir adamıyla Mercan tekrar Radisav'ın yanına çıktı. Kaza geçtikten 4 saat sonra hala sağ ve kendinde olduğunu gördüler. Ateş içinde yanıyor, gözlerini güçlükle çeviriyordu. Ayağının dibinde çingeneyi görünce daha yüksek sesle inlemeye başladı. Durumdan hoşnut, Bikavats'taki Abid Ağa'nın evine çıktılar. Yolda giderken mahkumun hala sağ olduğundan, dişlerini gıcırdatarak söylediği sözlerin nasıl anlaşıldığından söz ediyorlardı. Ertesi gün öğleye kadar yaşayacağını umuyorlardı. Abid Ağa da duyduklarından memnun kaldı ve Mercan'a vaat edilen ödülün verilmesini emretti. O gece kasabada ve köprünün çevresinde ne kadar canlı varsa hepsi rahatsız bir uyku uyudu. Uyuyabilen uyudu ama çoğunluk gözünü kırpmadı. Ertesi gün bir pazartesiydi. Güneşli bir Kasım günüydü. Ne iskelenin çevresindekiler ne de kasabadakiler suyun üstündeki kalas yığınının bir ucunda bir vapurun burnundaymış gibi suya doğru uzanmış, dimdik bir başına duran bu adama bir göz atmadan durabildi. Çoğu da uyandığı zaman bir gün önceki olayları rüyasında gördüğünü sanmıştı. Şimdi hareketsiz ve üzgün, rüyalarının güneşin altında sürüp gerçekleştiğini görüyorlardı. İşçiler de yine bir gün önceki gibi sessizdiler. Hüzün ve keder dolu bir sessizlikti bu. Kasabada aynı fısıltılar ve aynı şaşkınlık sürüp gidiyordu. Abid Ağa'nın adamıyla Mercan tekrar iskeleye tırmandı. Mahkumun etrafında birkaç kere dolandılar. Başlarını kaldırıyor, yüzüne bakıyor ve birbirlerine bir şeyler söylüyorlardı. Mercan kaşla göz arasında adamın pantolonunu çekti. Kıyıya indiklerinde hallerinden adamın ruhunu teslim etmiş olduğu anlaşılıyordu. Ölüm daima konuşmalara yol açar. Kapalı duran ağızlar açılmıştı. Üstleri başları sırılsıklam ve çamur içinde, yüzleri solgun, sakalları uzamış, banyadan gelen koca taş yığınlarını çam ağacından yapılmış kaldıraçlarıyla yuvarlarken, işçiler bir ara durup avuçlarına tükürüyor ve boğuk bir sesle söyleniyorlardı. Allah günahlarını affetsin. Zavallı kurban gitti. Vah zavallı bizler. Görmüyor musun, o azizlik mertebesine erişti, evliya oldu ve herkes ölen adamı sanki bir bölüğün başında dimdik yürüyormuş gibi görüyordu. Şimdi o orada yükseklerde onlara ne korkunç ne de acıklı geliyordu. Tersine onun şimdi herkesten ayrılıp büyüdüğünü, yükseldiğini hissediyorlardı. Artık o yeryüzünde değildi. Eller bir yere dokunmuyor, yüzmüyor, uçmuyor, ağırlık merkezini kendi üstünde taşıyor, yeryüzünün bağlarından kurtulduğu için de acı çekmiyordu. Artık hiçbir şey onu etkileyemezdi. Ne tüfek, ne kama, ne kötü düşünceler, ne insanların acı sözleri, ne de mahkemeler. Böylece o, beline kadar çıplak, kolları ayakları bağlı, katılaşmış, başı kazağa doğru çevrilmiş, sert ve yıkılmaz bir yüksekliğe yerleştirilmiş, erişilmez bir heykele benziyordu. Gündelikçiler başlarını çeviriyor ve gizli gizli haç çıkarıyorlardı. Meydanda oturan kadınlar birbirlerine gitmek için koşarak avluları geçiyor, bir iki dakika konuşuyor, bir iki gözyaşı döküyor, sonra yine yemeklerin başına dönüyorlardı. İçlerinden biri bir aziz heykeli önünde bir kandil yaktı. Hemen öteki kadınlar da onu taklit etmeye başladılar. Çocuklar bu ciddi havanın içinde boyuna gözlerini kırpıştırıyor. Büyüklerin "Allah'ım bizi koru, ey din kurbanı, en büyük bir kilise yaptırmış kadar Allah'ın katında makbulsün" gibi anlaşılmaz şeyler söylediklerini işiterek "Din kurbanı ne demek, kilise yaptırmak ne demek?" diye soruyorlardı. Anneler onları yatıştırmaya çalışıyordu. Ortalık kararmaya başlarken Abit Ağa tekrar inşaatı denetledi. Korkunç cezanın bıraktığı etkiden sevinçli, köylünün kazıktan indirilmesini emretti. "Onu köpeklere atın." O akşam karanlık birdenbire bastırmıştı. Hava bir ilkbahar gecesi gibi nemli ve ılıktı. İşçiler arasında anlaşılmaz bir heyecan ve kaynaşma vardı. Sabotajın lafını bile işitmek istemeyenler şimdi her türlü fedakarlığı göze almaya razıydı. Ölü hepsinin gözünde büyümüş, adeta kutsallaşmıştı. Güçlü bir acıma duygusunun, eski gelenek ve inançların etkisi altında birkaç yüz kişi ölen adamın cesedini ele geçirmek için aralarında anlaştılar. Onu Hristiyanca gömmek istiyorlardı. Ahırlarda, barakalarda toplanıp gizli gizli konuşarak aralarında 7 kuruş gibi önemli bir para topladılar. Bu parayla Mercan'ı kandırmak istiyorlardı. Bu işi görmek için adam seçtiler. Bunlar içlerinden en becerikli olanlardı. Onlar cellatla görüşmenin çaresini arayacaklardı. Sır sıklan ve yorgunluktan bitkin bir halde 3 köylü Mercan'la pazarlığa girişti. İlkin kurnazlıkla konunun etrafında dolaşarak söz açtılar. En yaşlıları Çingene'ye, "İşte her şey bitti," dedi. "Kader böyleymiş. Yalnız biliyor musun ne var? O ne de olsa bir insandır. Bir Allah yaratığıdır. Mesela köpeklerin onu parçalayıp yemesi hiç de iyi olmaz." Mercan bunun bir pazarlık olduğunu hissettiğinden inattan çok şikayetçi bir tavırla, "Yok, hayır, hiç bundan söz etmeyin," dedi. "Beni galiba ateşe attırmak istiyorsunuz. Abit Ağa'nın ne yaman bir kurt olduğunu bilmezsiniz." Köylü çatınarak düşündü. Karşındaki Çingene'nin ne dini var ne imanı. İnsan onunla ne arkadaş ne dost olabilir. Ne yerde ne gökte hiçbir kutsal şey üstüne yemin edemez. Sağ elini cebine sokup kuruşları aldı. "Evet, biliyoruz. Bu işin senin için de kolay olmadığını biliyoruz. Yalnız sana hiç zarar gelmeyecek. İşte burada 4 kuruş var. Bu da yeter." "Hayır, hayır. Hayat bana dünyanın hazinelerinden daha değerlidir. Abit Ağa beni dünyada sağ bırakmaz. Çünkü o uyurken bile görür. Düşündükçe korkumdan ölüyorum." Köylü Çingene'nin şikayetlerini aldırış etmeyerek, "4, hadi 5 kuruş olsun. Onu da bulmaya çalışırız," dedi. "Korkarım, korkarım, yapamam." "Pekala, sen köpeklere atmak için emir aldın. Mesela köpeklere atıyormuş gibi yaparsın ve sonradan ne olduğunu aldırmazsın. Sana bunun hesabını kimse sormaz. İşte biz de o zaman cesedi attığın yerden alır, dinimize göre gömeriz. Ama gizlice ve kimsenin ruhu duymadan. Sen ertesi gün cesedi köpeklerin alıp götürdüğünü pekala söyleyebilirsin. Kimse ne görür ne bilir. Sen de hakkını alırsın. Köylü ihtiyatla ve düşüne düşüne konuşuyordu. Ama ceset kelimesini söylerken tuhaf bir çekingenlik duyuyordu. 5 kuruş için hayatımı tehlikeye atacağımı mı sanıyorsunuz? Hayır, hayır. Köylü çok sakin bir sesle 6 kuruş olsun dedi. O zaman çingene yerinden doğruldu, ellerini kaldırdı. Gerçekle yalanı birbirinden ayırt etmeyen insanların yaptığı gibi 7 kuruş verin ve ölüyü alıp götürün. Ama hiç kimse görmesin, bilmesin dedi. Köylü başını salladı ve bu 200'lü adama son kuruşuna kadar parasını verdiği için pişman oldu. Çingene avucunda kaç para olduğunu nereden bilecekti? Sonra ayrıntılar üzerinde anlaştılar. Mercan ölüyü indirince ırmağın sol kıyısındaki taşlı yolun üzerine bırakacaktı. Abit Ağa'nın adamları onu görebilsin diye. Biraz ötede çalılar arasında köylüler gizlenecekti. Ortalık kararır kararmaz ölüyü alıp gömeceklerdi. Ama gizli bir yere ve hiçbir iz bırakmadan. Böylece köpeklerin onu parçalamış olduğuna herkes inanacaktı. 3 kuruşunu peşin, kalan 4 kuruşunu da ertesi gün her iş bittikten sonra alacaktı. O gece her şey konuşulduğu gibi oldu. Hava kararırken Mercan ölüyü yol kıyısındaki yolun aşağısına attı. Artık o kazıkta seyrettikleri dimdik vücut değildi. Yine eski radisavdı, ufak tefek kamburca, yalnızca sapsarı ve cansız. Mercan bu işi bitirir bitirmez yardımcılarıyla sala atlayıp öbür kıyıya döndü. Köylüler çalıların içinde bekliyorlardı. Yoldan birkaç işçiyle evine dönen birkaç Müslüman geçti. Sonra çevreyi saran karanlığın içinde tam bir sessizlik hüküm sürmeye başladı. Etraftan köpek sesleri geliyordu. Sahipsiz, yersiz, yurtsuz, aç köpeklerin sesleri. Çalılıkta saklanan köylüler taş atarak onları kovdular. Köpekler kuyruklarını kısarak kaçtılar ama ölünün 20 adım ötesinde durup beklediler. Etrafı tümüyle sessizlik kapladığını ve artık kimsenin geçmediğini gören köylüler saklandıkları yerden çıktılar. Ellerinde kazma kürek vardı. Yanlarında getirdikleri 2 tahta parçasını çaprazlama üst üste koyarak ölüyü üstüne yatırdılar ve yokuş yukarı taşıdılar. Orada ilk sonbahar yağmurlarının dağdan Dirina'ya akarken açmış olduğu bir çukurun taşlarını ayıkladılar. Derin bir mezar kazdılar. Hiç konuşmuyor, gürültü etmeden çalışıyorlardı. Kaskatı kesilmiş ve büzülmüş olan ölüyü bu mezara indirdiler. Köylülerin en yaşlısı çukura atladı. 2 çakmak taşını birbirine sürterek ilkin çıra parçasını tutuşturdu. Sonra muşambaya sarılmış bir mum parçası çıkararak yaktı. Onu ölünün başucuna dikti. 3 kere haç çıkardı ve yüksek sesle ''Baba, oğul ve kutsal ruh adına'' diye seslendi. Mezarın üst yanında duran köylüler de ''Baba, oğul ve kutsal ruh adına'' diyerek haç çıkardılar. Köylü cenazeyi sanki şarapla ıslatıyormuş gibi boş elini silkeleyerek yavaş sesle ve derin bir vecdle ''Ya Hazreti İsa, bu kulunun ruhunu da ermişlerinin arasına kabul et'' diye dua etti. Sonra birbirleriyle bağlantısı olmayan anlaşılmaz bazı sözler daha mırıldandı. Üst tarafta bekleyen köylüler durmadan haç çıkarıyorlardı. Dua bitince ona yukarıdan tahtalar uzattılar. Onları mezarın üstüne uzunlamasına yan yana yerleştirdi. Adeta bir çatı oluşmuştu. Sonra mumu söndürdü. Bir daha haç çıkarıp mezardan çıktı. 3'ü birden mezarı hiçbir şey belli olmayacak biçimde toprakla örttüler. Taşları da yeni kazılmış toprağın üstüne sıraladılar. Bir kere daha haç çıkardıktan sonra mezara en uzak olan yoldan evlerine döndüler. O gece rüzgarsız, sakin, bol yağmur yağdı. Sabahleyinde her taraf kalın bir sis tabakasıyla örtülüydü. Bütün vadiyi ılık ve nemli bir hava kaplamıştı. Her şey hayalet gibi belirsiz, yepyeni ve garip bir biçim almıştı. Birdenbire sisin arasından insanlar çıkıyor, sonra yine öylece kayboluyorlardı. Sabahın ilk saatlerinde bir yük arabası bu sisli hava içinde şehrin bir tarafından öbür tarafına geçti. 2 seymen elleri sımsıkı bağlı plevliliği götürüyorlardı. Bir gün önce amirleri olan adamı. O gün kendini kazıkta değil de hayatta bulmanın sevinci içinde herkesin önünde oynamaya başladığından beri sakinleşememişti. Bütün adaleleri titriyor, yerinde duramıyor, sapasağlam ve davranışlarında serbest olduğunu herkese göstermek için dayanılmaz bir ihtiyaç duyuyordu. Aklına Abit Ağa gelince de neşesini karartan biricik gölge buydu, hazin bir düşünceye dalıyordu. Ama biraz sonra kendinde yeni bir güç hissediyor ve zincirden boşanmış gibi hareketler yapıyor, parmaklarını şaklatıyor, bel kırıyor, oynuyor, her an yeni yeni hareketlerle kaza geçirilmediğini kanıtlamak istiyordu. Dansının temposuna uyarak nefes nefese söyleniyordu. Bakın, bakın, böyle de yapabilirim, şöyle de yapabilirim. Bir şey yemek istemiyor, konuşurken birden sözünü keserek tekrar oynamaya başlıyor, çabuk çabuk, işte işte görüyor musunuz diyordu. Bir gece önce Plevli'nin başına gelenleri Abit Ağa'ya anlattıklarında soğuk bir tavırla deliyi Plevli'ye götürün, onu evinde bağlasınlar, etrafı rahatsız etmesin demişti. O bu işin adamı değildi zaten. Abit Ağa'nın dediği gibi yaptılar. Yalnız bir türlü sakinleşemediğinden onu bağlamak zorunda kaldılar. Ağlıyor, tepiniyor, vücudunun bir bölümünü oynatabildiği için çırpınarak işte, işte diye bağırıyordu. En sonunda kollarını, bacaklarını da bağlamak zorunda kaldılar. Arabanın içinde sımsıkı bağlanmış bir çuval buğdaya benziyordu. Artık hiçbir tarafını oynatamadığını görünce onu kaza geçirmeye götürdüklerini sandığından kıvranıp acı acı bağırmaya başladı. Hayır Abit Ağa, beni değil, periyi yakalayın. Kasabanın sonundaki evlerden bu sesi duyanlar dışarı fırladılar. Araba hastayı ve seymenleri götürerek yalnız güneşin gölgesi görünen sis tabakası içinde Dubrun'a doğru uzaklaştı. Plevli'nin bu beklenmedik hazin gidişiyle halkın içindeki korku büsbütün arttı. Köylünün suçsuz ve ölümünden Plevli'nin sorumlu olduğunu söyleniyordu. Meydanda oturan Sırp kadınları mutsuz Radisav'ın cesedini perilerin alıp götürdüğünü ve Butko kayaları üstüne gömdüğünü söylüyor. Sanki binlerce mumun titrek ışığı dökülüyormuş gibi gökten bu mezara büyük bir aydınlığın indiğini gözleriyle gördüklerini ağlayarak anlatıyorlardı. Bu fısıltılar arasında ağızdan ağza çeşitli söylentiler dolaşıyor ama içlerini kaplayan korku hepsini bastırıyordu. Köprünün üstündeki çalışmalar da durmadan, kesilmeden ve hiçbir kargaşalık çıkmadan hızla sürüyordu. Aralık ayının başlarında çok sert bir kış başlamamış olsaydı kim bilir daha ne kadar sürüp gidecekti. Buna karşı Abit Ağa'nın elinden bir şey gelmiyordu. Aralık ayının yarısında görülmemiş soğuklar, kar fırtınaları ortalığı kasıp kavuruyor, dondan taşlar yere yapışıyor, ağaçlar çatlıyordu. Araçlar, kulübeler, barakalar, her şey billur gibi ince buzlu bir kar tabakası altında kayboldu. İşler kendiliğinden durdu. Abit Ağa'nın çevrede yarattığı korku zayıfladı ve büsbütün kayboldu. Abit Ağa birkaç gün daha dayanmaya çalıştıysa da sonunda vazgeçmek zorunda kaldı. İşçileri yerlerine gönderdi, kendisi de büyük bir kar fırtınası altında adamlarıyla birlikte kasabadan ayrıldı. Aynı gün Tosun Efendi ile Anton Usta da sımsıkı sarınarak ve samanların içine gömülerek bir kızakla başka bir yönden kasabadan uzaklaştılar. Angarya çalışanlar evlerine dağıldılar. Vadi toprağın suyu içmesi gibi sessizce gözden kayboldu. İnşaat da atılmış bir oyuncak gibi kaldı. Abit Ağa gitmeden tekrar yerli Müslüman beylerini çağırdı. Elinden bir şey gelmediğine çok üzgündü. Yine bir yıl önceki gibi inşaatı onlara emanet ettiğini söyledi. Gidiyorum ama bir gözüm burada kalıyor, unutmayın dedi. Dikkat edin, sultana ait bir çivinin eksilmesindense asi başı kesmeyi tercih edin. İlkbaharda burada olacağım ve bana her şeyin hesabını vereceksiniz. Müslüman beyleri de bir yıl önceki gibi söz vererek dağıldılar ve kürklere, şallara sıkı sıkıya sarınarak evlerinin yollarını tuttular. Dünyaya kış ve kar fırtınalarını göndererek kudretli insanların zulmüne set çektiği için Allah'a şükrediyorlardı. Ama ilkbaharda gelen Abit Ağa olmadı. Tosun Efendi'nin yanında vezirin gönderdiği başka bir adam vardı. Abit Ağa'nın korktuğu başına gelmiş, durumu bilen ve her şeyi yakından görmüş olan biri, onun Vişegrad Köprüsü'ndeki çalışmaları hakkında sadrazama bol bol bilgi vermişti. 2 yıl süresince her gün 200-300 kişinin bedava çalıştıklarını, 10 para almadıktan başka kendi hesaplarına karınlarını doyurduklarını, sadrazamın verdiği paraları Abit Sabit Ağa'nın cebine attığını, cebine attığı paranın miktarını kuruşuna kadar hesaplamışlardı. Böyle durumlarda her zaman olduğu gibi onun da bu hilesini büyük bir çalışkanlık ve sertlik maskesi altında gizlediğini, zulmüyle yalnızca Hristiyanlara değil Müslümanları da bıktırdığını, bu mübarek hayır işinden, bu zengin vakfiyeden sevineceklerini, tam tersine onu yapanları da yaptıranları da lanetle andıklarını anlatmıştı. Ömrü boyunca memurların namussuzluğu ve hırsızlığıyla savaşmış olan vezir, ona ihanet eden bu hırsızı çağırtıp hemen çaldığı paraları geri vermesini söylemiş ve daha da büyük bir cezadan kurtulmak istiyorsa hemen pılısını pırtısını, çoluğunu çocuğunu toplayıp Anadolu'nun küçük bir kasabasına göç etmesini emretmişti. Abit Ağa'nın yerine gelen adamın adı Arif Bey'di. Ondan iki gün sonra da Antonius da ilk Dalmaçyalı işçi kafilesiyle geldi. Tosun Efendi onu sadrazamın bu yeni muhtemediyle tanıştırdı. Güneşli ve ılık bir Nisan gününde inşaatı gezerek yapılacak işleri saptadılar. Arif Bey gittikten sonra Antonius da güneşli ve ılık güne rağmen siyah büyük paltosuna sımsıkı sarılmış olan Tosun Efendi'nin yüzüne baktı. Allah'a şükür büsbütün başka bir adam dedi. Yalnız çok merak ediyorum, o hayvanı buradan attırmak için sadrazama gerekli bilgiyi verme, cesaret ve kurnazlığını gösteren kimdir acaba? Tosun Efendi paltosuna daha sıkı sarındı, gözlerini yerden kaldırmadan herhalde bu gelen ondan çok daha iyi demekle yetindi. Yeni amir Arif Bey'in yönetiminde inşaat işine böyle başlandı. Bu yeni gelen gerçekten de büsbütün başka bir adamdı. Çok uzun bacaklı, sakalsız, elmacık kemikleri çıkık, çekik kara gözlü, güler yüzlü bir insandı. Halk hemen ona mumya lakabını taktı. Bağırıp çağırmadan, sopasını kullanmadan, sövüp saymadan, görünüşte fazla bir çaba göstermeden emirleri veriyor ama hiçbir şey gözünden kaçmıyordu. O da sadrazamın emirlerinin yerine gelmesi için bütün gücüyle çalışıyordu. Yalnız korkulacak, saklanacak bir şey yapmayan, namuslu bir adam olduğundan başkalarını korkutmak gereğini duymuyordu. İşler aynı hızla, vezirin istediği hızla sürüp gidiyor, suçlar aynı şiddetle cezalandırılıyordu. Ama angarya daha ilk gününden ortadan kalkmıştı. Bütün işçilerin hakkı ödeniyor, yiyecek olarak onlara tuz ve un veriliyordu. İşler Abit Ağa'nın zamanından daha çabuk ilerliyordu. Deli İlinka bile o kış iz bırakmadan ortadan kayboldu. İnşaat büyüyor ve yayılıyordu. Şimdi görülüyordu ki sadrazamın vakfiyesi yalnızca bir köprü değildi. Gelip geçen yolcuların hayvanları, eşyaları ve yükleriyle bir gece barınabilmeleri için bir han da yapılıyordu. Bu kervansaray da Arif Bey'in gözcülüğü altında yapılmaya başlandı. Kasabanın çarşısına gidilen yerde, köprünün 200 adım ötesinde meydana çıkan yokuşun başladığı yerde bir düzlük vardı. Her hafta orada pazar kurulurdu. İşte kervansarayı bu düzlükte yapmaya başladılar. İş ağır ilerliyor ama daha başlangıçta zengin, dayanıklı, geniş bir bina olacağı anlaşılıyordu. Halk bu taş hanın yavaşça yükselmekte olduğunun farkına bile varmadı. Çünkü herkesin gözü köprüdeydi. Şimdi yapılan işler öylesine karmaşık, öylesine şaşırtıcıydı ki onu seyretmek için kıyıda toplanan işsiz güçsüz takımı artık ipin ucunu kaçırmış, yapıyı izleyemiyor, ne yaptıklarını da anlayamıyordu. Değişik yerlerde çukurlar, bentler kazılıyor, setlerle bölünüp kollara ayrılan ırmak bir yataktan öbür yatağa alınıyordu. Antonius da Dalmatya'dan halat ustaları getirtmişti. Komşu köylerden bile bütün kenevir ürünü toplamışlardı. Özel tezgahlarda işçiler görülmemiş kalınlıkta halatlar örüyordu. Antonius da ve Tosun Efendi'nin planlarıyla Rum doğramacılar üzerinde tekerleği olan kocaman tahta vinçler hazırladılar. Onları salların üstüne yerleştirdiler ve bunlara o kalın halatları geçirerek en ağır taşları derinin yatağından birbiri peşi sıra yükselen sütunların bulunduğu yere taşıyorlardı. Bu büyük blokların bulundukları yerden sütunun dibindeki yerlerine taşımaları 4 gün sürüyordu. Yıllardır her gün onları seyretmekte olan halk artık zaman kavramını ve bu inşaatı yaptıranın amacını da unutmuştu. Onlara öyle geliyordu ki yapı ilerlemedikten başka her gün eklenen yeni işlerle büsbütün karışıyor, uzuyor ve köprüden başka her şeye benziyordu. Hayatta hiç çalışmamış, bir iş görmemiş olanların sabrı pek çabuk tükenir ve her işi kolayca eleştirerek yanılgıya düşerler. Müslümanlar köprüden söz açarken elleriyle anlamlı bir işaret yaparak güvensizliklerini belirtmeye başlamışlardı. Hristiyanlar ses çıkarmıyorlarsa da yapıya bakarken için için seviniyorlardı. Tam o sıralarda Priboy yakınlarında Banya Manastırı başpapazı kutsal kitabının son sayfasına şunları yazdı. Priboy, Lim Irmağı kıyısında banyolarıyla ünlü küçük bir kasaba. Mehmet Paşa'nın Vişegrad'da Drina üssüne köprü kurduğu çağ bilinsin. Ağlar ve üzerlerine yüklenen angaryalar yüzünden Hristiyan halk büyük bir korku içindeydi. Deniz tarafından zanaatkarlar getirdiler. 3 yıl inşaatla uğraştılar. Boşuna çok para harcadılar. Suyu 2'ye 3'e böldüler. Yine de köprüyü kuramadılar.